Şimdi bu medya eskiden ajansların içerisindeydi. Sonra ayrıldı. Ben şirketleşeceğim abi dedi. Bu işler daha farklı teknolojilerle, farklı ekiplerle yapılacak ve farklı iş modelleri olacak dendi. Bir süre onu yaşadık. Sonra yani medya ile reklam ajanslarının ayrımından sonra reklam veren içinde mi olsun tartışması başladı. Bazı büyük reklam verenler de bunu denemeye başladılar. Bu süreçte neredeyiz sence? Birinci sorun, reklam ajanslarının içerisinden medyanın ayrılması hayrına oldu mu sektör açısından bakarsan? Sen çünkü hem reklam veren tarafında bu işi yaptın, hem şimdi reklam ajansı tarafında yapıyorsun. Daha sonra kim olduğundan açıklayacağız dinleyenlere tabii ki. Sen buradan bir başlayalım mı, ne dersin?
Olur tabii ki. Şöyle bir şey var. Şahsi düşüncem, bir defa bu medya ajanslarının kreatif ajanstan ayrılması, orada güzel bir paketleme var, çerçeveleme var. Yani bu çok ayrı bir şey, business. Bunun ayrı duruyor olması lazım. Bu reklam holdinglerinin ben başka bir kar merkezi yaratayım çalışması. Çok net bir şekilde baktığımda. Prosesin de ağır aktığını düşünürsem, bu benim hani gırgır bir anımdır. İlk Signal'de ben marketingte başladığım zaman böyle Love'le olan yazışmalar vardı. Böyle daktiloyla falan yazılmış 80'lerde, son 90'larda. Hani böyle brief yazılmış, böyle zımbalamışlar köşesinden. Ön tarafta brief var. Ondan sonra arka tarafta Löv Antepli kağıtla cevap vermişler, böyle imzalı falan, ama hani biri gitmiş ayın birinde, cevap gelmiş 14'ünde falan. Zaten marketing çok ağır bir prosesmiş. Hatta biz o ağırlığın sonuna da yaklaştık. Son döneminden yakaladık Erol'cum hep beraber de. Daha ağır bir işler. Ağır olunca da başka kar merkezi ve başka operasyonlar yarattığın zaman konsolide pazarlama iletişimi operasyonu tarafında o harmoniyi bozmuyordu çok fazla. Brief verelim, o onu hazırlasın, gelsin. Bir de medya planlama çok daha basitti. Yani gazete ilanıymış zaten. İlk kurulduğu zaman kreatif ajansların altında rezervasyon departmanı gibiymiş. Çünkü gazete dediğin Hürriyet, magazin dediğin, hatırlamaz pek çok insan, hafta sonu. Televizyon dediğin TRT, hadi Magic Box geldi. Ha bir dakika, birden fazla kanal olmaya başladı. Ha bir dakika, GRP rating denen bir hikaye gelmeye başladı. Bir dakika, dijital, outdoor'un çeşitleri deyince, hani şu çok klasik, İngilizcesini çok sevdiğimiz fragmentation hikayesi başlayıp hedef kitlelerde paramparça olunca 116 parça haliyle orada bir planlama yapma ihtiyacı. Ben bunu komple ıskalayabilirim denmeye başlandı ve orada medya planlama ilerlemeye başladı ve büyümeye başladı. Ama her ne olursa olsun hani kreatif ajanslarla beraber yönetilebilir miydi? Bence yönetilebilirdi ama ayrı bir kar merkezi her zaman reklam holdingleri için iyi bir sonuçtu. Sonra ne oldu? Şimdi iş o kadar kompleksleşmeye başladı ki bu işin tekrar bir araya gelmesi gerekiyor. Net bu zaten. Dünyada da büyük reklam gruplarının da özellikle büyük markalar özelinde bunu denediğini görüyoruz. Ve benim ilk rastladığım örneklerden bir tanesi mesela Team HSBC'ydi. Yıl 2003-2004.
Evet, hatırlıyorum.
2004 hatta WPP'nin altında kurulan Team HSBC nasıl oluyor falan demiştik. İşte hep beraber çalışılacak, tek ekip olacak falan gibi bu tip şeyler başladı ve pek çok marka içinde kurulmaya başlandı. Mesela en son şu anda dünyadaki en ünlü ve en iyi çalışan örneklerinden biri Nissan United.
Evet.
Ondan sonra OMD ile TBW arasında o da böyle çok çok iyi başarılı sonuçlar aldı. Gibi gibi, ama zaten pek çok holdingin altında pek çok büyük marka bunu yaptı. Bu ihtiyacı da gösteriyor. Niye? Dinamizm gerekiyor. Niye? Benim kreatif ajansın altındaki stratejiye ve kreativiteye daha yakın durmam gerekiyor medyacı olarak ki. Çünkü oradan gelecek ışığa göre planlama şekil alabiliyor. Şimdi sen orada tartışıyorsun kreatif ajansın altında her şeyi. Tartıştın, medya ajansı orada uzakta başka bir binada oturuyor. Sonra diyorsun ki arkadaşlar bir gelsenize size bir şey anlatacağız. Sen marka ile beraber tartışmışsın, strateji, kreatif, herkes. Ondan sonra sen onu anlatabildiğin kadar işte hızlanmış, sonuna gelmiş. Ne zaman yayına gireriz, ne zaman çekiyoruz filan. Medya ajansı alıyor, tamam abi ben %65 prime time 20 plus ABC1'e benziyor bu diyor. GRP'sini koyarım. İstanbul'da billboard yapsak. Abi yukarıda tartıştın zaten ne güzel strateji konumu her şeyini. Ama aşağı inişinde uygulamada çok temel, birbirinden farklılaşmayan planlar oluşmaya başladı. Ama elinde çok imkan var. Ne oldu? Senin artık kreatif tarafa doğru yakınlaşman gerekiyor. Bütün parçalar çok yayıldı ya. Hepimiz bunu yaşadık bir de. Yani bir reklam veren de sıkıldı artık. Abi sosyal medya ajansı, mobil pazarlama ajansı, aktivasyon ajansı, eventi, osu busu bir İtalyan ailesi gibi ve sürekli kavga eden, hem iletişim harmonisine sıkıntı veriyor. Hem cost.
Evet.
Ondan sonra baktığı zaman fi, herkese fi veriyorsun filan. Ya keşke bu böyle bir konsolide bir çözüm olsa da hani anahtarı versem, sorumlu da tutsam, Erol'u tanısam, ondan sonra dese ki bana ben her şeyi halledeceğim sana ve döneceğim dese. Böyle dünyada o tip yaklaşımlar da var. Şimdi bu faz içinde bulunduğumuz faz. Bundan sonraki faz ne olacak dersen, bundan sonraki müjdele var, reklam veren içeri çekecek.
Evet.
Neden içeri çekecek? Çok basit. Şunu söyleyeceğim. Bir medya ajansının ana fonksiyonu nedir? Medya ajansının ana fonksiyonu devam medyayla olan ilişkileri yönetmek. Bir duygusallık vardır her zaman işin içinde. Hani beni çok severlerse 1 lira daha düşük fiyat alabilir miyim? Bütün dünyada olan hikaye. Ve bunun haricinde de fiyat yönetimi. Fiyat çünkü analog. Yani, abi 3 lira verdim, 5 lira aldım vesaire. Ve volume büyüdüğü zaman fiyatın düşüyor gibi konular var. Şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Önümüzdeki 5-6 sene içinde Google Facebook ekosistemi, dünyada duopol denen ikili, ki o triopol şu anda, hı hı. Amazon sol şeritten hızlı çok geliyor. Süratli geliyor. Hızlı geliyor. Bu vatandaşlar zaten ki korona arkasından şok rakamlara hazır olmakta fayda var. Çok büyük paylara sahip olacaklar. Reklamcılığın geleceği, hı hı. Bu vatandaşlar. Yani biz ona lokal medyadan global medyaya geçiş dediğimiz bir dünya var. Tabii ki ülkelerde daha konsolide olacak medya grupları gibi gözüküyor.
Yani ve merkezi anlaşmalarla yürüyecek her var. Şey değil mi? Yani global markalar için özellikle.
Evet. Yani, aynen öyle. Bir de orada şey var abi. Şimdi tool'lar, kullanacağım metodoloji, her şey merkezi. Yani Silikon Vadisi'nde yapılan yazılımlar. Yani bu adamlar öyle kurdu ki mekanizmayı. Sen şu anda mesela SEO çok büyük bir şey değil mi? Tabii ki SEO uzmanları var. Çok saygın vesaire. Yani SEM çok acayip büyük bir şey. AdWords yapıyorsun. Bunu öyle mekanize ediyor ki, tool'larını ve her şeyini veriyor ki, çok süratli bir şekilde bir kredi kartıyla 10 dakikalık bir video seyrederek bir defa denize girebiliyorsun. Ki long tail dediğimiz bir sürü küçük reklam veren böyle. Şimdi bunda tabii içinde uzmanlaşabiliyorsun ve ilerleyebiliyorsun. Büyük reklam veren de Google, Facebook diyor ki bir defa ilişkiyi direkt yönetiyorlar reklam verenle. Yani CMO seviyesinde ve CEO seviyesinde oturuyor, Google kartını koyuyor, Facebook kartını. Onlar konuşuyorlar. Ben diyor her türlü know-how desteğini vereceğim sana. Ya Silikon Vadisi adam zaten teorik olarak baktığında. Ve alıp know-how'ı alıp sürekli feed'in ederek büyük bir innovation funnel var içeride ve sürekli tool yazıyorlar. Ve bununla machine learning'de falan destekliyor. Ve ne getiriyor sana? Performans. Performansı getirdiği zaman, transparency'yi getirdiği zaman, medya ajanslarının en büyük problemlerinden bir tanesi, transparent gözükmüyorlar. Arkada kesin bir paralar dönüyordur konusu. Hep reklam verenin arka şeyinde var. Zihninin arkasında var. Şimdi bir sürü insight'ı çok iyi değerlendirerek orada yapılanıyor. En önemlisi de performans. Yani reklam veren halka açık şirketler. Sonuçta sen daha iyi performans verirsen parayı oraya aktarmak.
Burada bir parantez açalım. Performans çünkü önemli bir mevzu da. Kimle konuştuğumuzu insanlara bir söyleyelim. Nusret Algüneş'le konuşuyoruz. Nusret Algüneş benim bildiğim neredeyse 25-30 yıldır bu pazarlamanın medyanın içinde olan önemli reklam verenlerde, şu anda bir reklam ajansında çalışan, köşe yazarları yazan, eğitmenlik yapan, hocalık yapan bir adam. Doğru mu? Atladığım bir şey var mı?
Doğrudur. Yok.
Eyvallah, sağ olasın, davetimizi kırmadın, geldin. Zaten bir şey soruyoruz, sen bizim soracağımız 5 soruyu birden cover ediyorsun.
Ben zaten sessizlik içinde dinliyorum, performansa da girdi tamam, o soru da gitti tamam, hadi bakalım.
Yani, o zaman hemen orayı bir parantezi kapatayım, ondan sonra size hemen soru şeyini... Yani sonuç itibariyle böyle bir geçiş var, çok özetle. İlişki, mecra, eğer bu vatandaşlar global mecra ise, mecra ile ilişkiyi direkt reklam veren kuruyor. Fiyat ilişkisi diye bir şey yok. Real time bidding var. Artık hani yazılımlar üzerine bid edilen bir fiyat yapısı var. Ve de aşırı süratli olduğu için de içeride tutmam çok daha faydalı. Keşke marketingimin bir alt katında olsa da ben her şeye müdahale edebilsem. Hani kurumsal, sosyal medyada çıkabilecek bir krizden tut, e-commerce'e kadar. Kendi depolarıma, her şeyime yakın olsun. Bunu da isterim. Kaçınılmaz son. Dışarıda belli şeyler, gruplar kalacak tabii ki ama offline içinde seri ilanlar moduna geçecek diye düşünüyorum. Medya ajansları bir vadede. Hani basic, uygun fiyatlı, temiz servis verir denen bir bölüme geçecek. İş içeri doğru kayıyor olacak. Belli medya ajansları kendini geliştirebilen veya belli specialist agency'lerde danışmanlık verecekler. Biraz Accenture-vari bir konumda. Büyük reklam verenlere, içeri çeken reklam verenlere danışmanlık verecekler bir anlamda. Servis, bakım hizmeti gibi. Görünüyor mu?
Aslında senin bir yazında böyle yazının sonu şöyle bitiyor. Medyada romantik çağın sonuna mı geldik diyor. Romantik kesinlikle. Çağ dediğim biraz bu herhalde. O alıştığımız bütün şeylerin değiştiği, şimdi performansın her şeyden daha önemli olduğu, bütün dinamikleri sorguladığımız, tekrar birleştiğimiz, müşterinin içine geçtiğimiz yeni bir çağ mı açılıyor sence? Ve bu yani ne kadarlık bir zamanda bunların yaşadığını göreceğiz?
Özellikle medyada romantik çağ dedim. Pazarlama iletişimde romantik çağ demedim. Orada özel bir ayrıntı var, onu söyleyeyim. Çünkü fikir hala fikir. Yani creativity ve hani o konumlandırması, o çerçevelemesi, orada bir hani arts and science diyebilirsin ona toplamında. Hani böyle rakamların sanatı gibi bir şey de söyleyebilirsin. Ne olursa olsun sonuçta fikir ortada. O yüzden medyada romantik çağ şu anlık konuştuğumuz konu. Romantizmden de kastettiğimiz, ya bence bu duvar güzel. İşte ya evet outdoor yapalım. Bence bu programa girmekte fayda var gibi uzman fikriyle ilerlenen offline'da bir bölüm var. Bu yani TGI'ye dayandırıyorsun. Hani 15 yıldır falan herhalde bir 2002'den beri TGI var. Bütün ajanslar hala ona konumlandırıyorlar. Veya sağdan soldan belli analizler alıyorlar. Derinlemesine işte consumer insight içine girdik vesaire. Buna çok güzel çalışmalar. Sunumlarda falan da duyuyoruz. Konkurlarda falan da medya ajansları bunları kullanıyor. Ama sonuçta peki çok şahane, bunu medyaya nasıl bağlıyorsun dediğin zaman köprü yok orada. Yani ondan sonra da biz 800 CRP dedik ve prime time %65 olsun dedik. Oysa bunun performans odaklı olması gerekiyor artık. Çünkü her liranın hesabı soruluyordu zaten. Artık neredeyse bütün planı bir şekilde performansa bağlamamız gerekiyor.
Şimdi bu senin bahsettiğin duopol artı programatik üstüne reklam veren içine çekilen medya şirketleri diye bir böyle şey var, bir tablo var önümüzde değil mi? Şimdi zaten bunların her biri birer değişim unsuru, birer tehdit de diye bakılabilir. Statikocu medyacılar ona tehdit diye bakar, yenilikçiler ne güzel fırsatlar var diye bakabilir. Buradan sonra ne var ya medya için? Ya şimdi dendi ki programatik birçok medyacının işine son verecek. Öyle bir dönüşüm yaşıyor muyuz? Yaşadık mı, yaşayacağız mı daha ağırlıklı olarak? Ne diyorsun?
Ya 2010 yılında çok iyi hatırlıyorum. Biraz böyle deli gözüyle bakıyorlardı bana da. Ben şey düşünüyorum, yani sektörde yani kendi içinde bulunduğum ajansa naciz başlamıştık çalışmaya. Yani nedir o? Basın planlaması yapan arkadaşlara Google eğitim almak gibi. Yani hatta şöyle birkaç bir şey koyduk. Dedim ki hani Google sertifikası olmayan terfi edemez. Etmesin. Ben dedim ki bununla ilgili beni suçlamayın, sizin için. Benimle alakalı bir şey yok. Böyle tatlı şeyin ve herkes bunu çok büyük bir coşkuyla sahiplendi. Herkes böyle işte ben bir de sonunda sınavı vurdum. Ben 90 aldım, sen kaç aldın? Vay o niye yüksek oldu? Bir anda çok mutlu oldum şeylerden biri. Orada pek çok arkadaşımız bir Google sertifikası oldu. Niye? Çünkü değişime başlamak için. 27 yaşında bir basın planlamacısı bir arkadaşım. Abi 27 yaşındasın, 10 sene sonra 10 seneyi boş ver. İşte yarın sabah basın var mı bilmiyoruz yani. Var tabii de kastettiğim işte 500 bin tiraja karşılık şu anki 100 bin, 150 bin bir gazete için konuştuğun rakamlar çok düşüyor tabii. Yani bu da küresel bir konu. Orada bir dönüşüm var. Belli fonksiyonların dönmesi gerekiyordu dijitale zaten. Orada bir sıkıntı var. İkincisi, dediğine katılıyorum bir taraftan. Diyorsun ki sen programatik planlamada 5 kişilik işi bir kişi yapıyor. Yazılımlar diyorsun, machine learning diyorsun. Hani bunlar işe azaltıp, abi yeni fonksiyonlar çıkıyor bir şekilde. Yani influencer marketing diye bir şey yoktu zaten. Şimdi influencer marketing diye bir şey, ona bir uzmanlar gerekiyor. Yani hep kendini eğer açıksan ve kendini eğitiyorsan, meraklıysan, okuyorsan hemen o tehlikeyi fark edip, ha benim içinde bulunduğum kulvarda bir şey yok, yeni alanlar var. Çünkü bu planlama disiplini denen bir şey vardır ya. O nosyonu aldıysan, bunlar İngiliz'in transferable skills dediği hikaye. Yani %60'ını yeni alana transfer edip gerisini de öğrenerek adapte olabiliyorsun. Çünkü güzelliği şu. Yeni gelen sistemler zor değil. Basit. Yani birkaç tane eğitim ve kafayı takmakla alakalı sen de hemen bir performans planlamacısı olabiliyorsun. Orada tabii başka bilgiler devreye girmeye başlıyor. Yani böyle çok duyuyorsunuz sektörde işte CRM entegrasyonumu evet. yaptım, işte performansımı nasıl yöneteceğim falan. Bunlar da belli uzman ajansları var. Yani mesela son dönemde Hype çok başarılı ajanslardan bir tanesi o konuda. Bu da çok arka arka işte PNG kazandılar, Borusan'ı kazandılar. İşte o tip ajanslar çünkü girip senin kendi own asetlerinden başlıyor değerlendirmeye. Önce senin bir audit edelim, senin bir yapına bakayım. Ona göre reçeteni yazıyor, ondan sonra planlamaya geçiriyor falan gibi çok daha farklı prosesleri var. Öyle bir ırk geliyor sol tarafta. O tip uzmanlıklar ayrı ama onun haricinde hızlı adapte olunabilecek. Piyasadaki genç arkadaşların da geleceğini bu şekilde garanti altına alabileceği bir dünya. Çok kötümser değilim yani işsizlik konusunda.
Umut verici.
Ben şeyi merak ediyorum Lüse. Sen şimdi TBWA'nın içinde Chief Media Officer olarak görev yapıyorsun. Bir kere hani bir ajans yapısının içerisinde medya olarak var olmak bu başta konuştuğumuz bir birleşmenin ilk adımı diye görüyorum. Bir de yaratıcılığa o medyanın bir adım daha yaklaşması gibi bir durumu var. Değil mi? Şu an rolünde.
Doğru. Çift şapka gibi. TBWA grup çünkü yani TBWA İstanbul, TBWA grubun tabii ki kalbinde oturan Türkiye'deki en büyük reklam gruplarından bir tanesi. Orada çift şapka gibi bir tanesi Chief Media Officer, evet grup içinde. Öbür tarafında da bizim bir Clue İstanbul'umuz var. O da bu yeni jenerasyon medya yapılanması nasıl olmalı sorusunun cevabı. O için başlattık. Onun içinde mesela content marketing var. Onun içinde performans da var. Yani bir miktar konsolidasyon. Bu hani yine tam jargonu gelecek ama funnel dedikleri konuyu tek parçada yöneten bir yapı olması gerekiyor yeni medya ajansının. Burada da şey sorusunun cevabını arıyoruz. Yani medya ajansları seri ilanlar ajansı olmaya doğru gidiyor. Peki burada bir katastrofik bir durum mu var? Hayır. Dönüşürlerse reklamverinin yanındaki danışman rolünü oynayacaklar. Hani o Accenture var dedim. Pozisyona doğru kayacak. Bir fonksiyonu da içinde temel fiyat ve operasyon odaklı geri kalan offline dünyayı yönetecek. Çünkü lineer televizyon dediğimiz zaman ulusal televizyon yaşayacak. Orada henüz bir problem yok. Çok derine kesmeyeyim vakti kullanmak için. Orada da performansa bağlanabilecek birçok araç var. Hani offline gibi gözüken online vari işler yapılabiliyor. O yüzden o büyük parayı da performansa kitleyebiliyoruz. Bütün dünyada hala hissedilir bir seviyede ulusal televizyon ve hala gücü yerinde. O yüzden o işi medya ajansı devam ettirecek ama biraz daha basitleşecek iş. O taraftan mesela Kulü İstanbul'da onun cevabını arıyorduk. Benim için çok keyifli bir deneyim. Yani kreativitenin yanında durmak, stratejinin yanında durmak, bütün parçalarıyla müşteri için yanında duruyor olmak verimi ve hızı olağanüstü arttırıyor. İlk başta söylediğim senaryonun o yüzden çok
bir de burada şey çok tartışılıyor yani, ya Lisset. Aslında yani bir tarafta bu yanı arts and science demiştin ya başında. Bir tarafta yaratıcılığı hani bir sanat olarak görürsen science bunun içine girdiğinde yaratıcılığı besleyen bir şey mi oluyor? Yoksa acaba süreçleri biraz zorlaştırıyor mu? Bu hani çok tartışılan bir konu ya. Bir kısım diyor ki ya hani bu kendi başına başlı başına bir şey. Dolayısıyla o kadar da data centric bir şey değil. O kadar da veriyi içine entegre etmen gereken bir şey değil. Ama bir kısım da onu beslediğini, büyüttüğünü, çok daha etkin hale getirdiğini söylüyor. Sen burada nerede duruyorsun?
İki taraf var orada. Birincisi yaratıcılıkla medya bambaşka iki fonksiyon bir defa. Hani o yüzden birbirini tamamlayan yani fikir ve konumlandırma ve fikir ortada duruyor bir defa. O durduktan sonra ben bunu nasıl hayata geçiririm ve kitlesiyle buluştururum misyonu medya ajansının misyonu. O yüzden onun çok yanında duruyor olmak ve onun tamam mı bitti. Okey finalsek alalım şimdi bunu hedef kitlesiyle buluşturalım misyonu yakın durduğun zaman çok daha verimli yapabildiğim bir şey. Bu bir aspekti. Öbürü de şu tabii ki kreatif prosesin içinde yeri geldiği zaman medya ve medya tüketimi hakkında feedbackler sağlayabildiğinde kampanya ihtiyaçları doğrultusunda da bu kreativitede değil ama yani işin uygulamaya geçişinde creative execution'da faydalı olabiliyor. Orada da bir verim getirebiliyorsun ve reklam veren de bundan çok faydalanıyor, faydalandığını söylüyor. Şimdi o yüzden iki tane ayrı fonksiyon var gibi. Bunu kalkıp hani bir kreativitenin içinde veya kreatif ajansın içinde medya ikisi birleşir ve yeni bir birlikteliktir bence çok çok doğru olmayabilir. İşte o zaman iş karışmaya başlar. Çünkü medya çok rigid bir iş. Hele performansa doğru gitmeye başladığın zaman özellikle operasyon tarafında çiviler ve çekiçler olmaya başlıyor. Bir sürü çivi var, elimde çekiç var. Hı-hı. Hepsini çakmalıyım. Orada körlükler oluşabiliyor. Körlük yaratıcının düşmanı olan bir şey. Bu tarafta da böyle bir daha yaratıcı bir dünya var. O yüzden ya o suların birbirine çok da fazla karışması ne kadar sağlıklı tartışmaya açık. Tabii vaka özelinde de olabiliyor. Yani belli bir müşteri vardır. Sadece satış kampanyası diye bakıyordur hayata. Orada biraz daha rakamlar devreye girer. Biraz daha ya çok 30 yıllık 40 yıllık bir marka ve markayı tazelememiz gerekiyor. Hedef kitlemize yön değiştirmemiz gerekiyor falan dediğin zaman.
Aslında amaçla çok olur. İlgili değil mi? Ne yapmak istediğinle sürecin neresine entegre edeceğin önemli hale geliyor. De şeyi merak ediyorum. Şimdi ben korona diyeceğim yine bana kızacak Erol. Korona, her şeye bir korona sorusu ekliyorum. O eklemek istemiyor ama. Covid. Ya artık hayatın bir gerçeği bir taraftan da yani birkaç açıdan da değişiyor. Hani yeni normal dedikleri aslında bu dönemin bize getirdikleri ve ileriye taşıyacağımız bir takım şeyler var. Eskiden getireceğimiz bir takım şeyler var. Onlar birleşiyor. Bir de bunun çok ciddi ekonomik etkileri var. Hani reklam verene de ciddi etkileri var. Bu kar marjlarında ciddi bir daralma var. İki şey merak ediyorum orada. Bir, bu daralma sence medyayı nasıl etkileyecek? İkincisi de hani tüketicilerin yaşamlarındaki bu yeni normalde, ya evet televizyonun mesela şeyi arttı, izlenme oranları arttı, dijital ciddi bir oranda arttı, hani streaming acayip zaten büyüdü, koptu gidiyor. Oradaki yeni medya dağılımı, tüketiciye dokunacağımız şeyler nasıl değişecek?
Şimdi orada dikkatli olmak lazım. Çok güzel bir soru. Çok teşekkürler. Neden güzel ve önemli bir soru? Özellikle biz Türkiye'de de bunu çok seviyoruz ya. Küçücük bir şey bulup oradan devasa genellemelere giderek sonra da bunu sahipleniyoruz ve o böyle kemikleşebiliyor. Ve biz de mesela gidip buna rastladığımız zaman onu kırmaya çalışıyoruz. Sinirleniyoruz. Ya abi o öyle bir şey değil. Bak falan datalar sunuyorsun. Hayır ben buna inanıyorum. Kesinlikle böyle. Şimdi onların oluşması için önemli bir dönemdeyiz. Yani bir sürü genellemeler oluşabiliyor. Şu anda bizim yapabileceğimiz akıllı sorular sormak ve o soruların cevabı için de araştırmalara güvenmek önümüzdeki dönem. Çünkü ya beyaz yakalıyı basit bir şey söyleyeyim şu anda. Mesela pek çok ajans yapısından da her yerden şunları duyuyoruz. Televizyon izlenirliği artıyor. Televizyon demek ki ölmeyecek. İşte bunu da rakam... Ya çok güzel de sokağa çıkma yasağı var. Hani çok güzel de sen beyaz yakalı insanları eve getirdin zaten. İnsanlar evde oturuyorlar. Ve sonra diyorsun ki off prime time'da televizyon artıyor. Evet. İşte çocuklar eğitim dolayısıyla televizyonları seyrediyorlar. Evet çocuklar çok YouTube'çuydu. Acaba ulusal televizyonlara mı dönüştürüyorlar? Hayır. Çünkü bunun için kemik bir değişik olması lazım. Yani Kanal D, ATV, Star, prototip dediğimiz program yapısında çocuklara yönelik bir değişime gitti mi? Hayır. Çocuklar evde oturuyordu. Beyaz yaka sen evde oturuyordun. Daha bakayım ne varmış dedin. Televizyonu açtın. Bir de haber alma isteğin vardı çünkü. Ne oldu? Tehlikede miyim? Yani bunu önden öngördüğüm şey. Önce insanlar habere hücum edecek. Sonra da abi yeter bu kadar. Biraz kafayı boşaltmam lazım. Çok depresif oldu ortam. Biraz eğlenmem lazım diyerek entertainment content'e dönecek.
Evet.
Beklenen iki faz da aynen de bu şekilde gerçekleşti. O yüzden hayat geriye bounce back edecek bir defa. Yani belli huylarımızı ofislere gitmeye başladığımız zaman, sokağa çıkmaya başladığımız zaman ki düşmeye başladı. Bu televizyon tüketimi veya evin içine geldiğimiz zaman fazla başladığımız tüketimlerde geriye doğru düşüşler gözlemlemeye başlayacağız. Bu bir balon. Bu birincisi. Ne kalıcı olur dediğin zaman streaming servislerde yani OTT'de Netflix gibi, Blue TV gibi bu platformlarda kalıcılık olacak. Yani bu da çok basit. Çünkü abone oldu insanlar evde. Ne oldu? Setler kapandı. Bir sürü kanal rerunlara dönmeye başladı. Prototipler, programlar zayıflamaya başladı. Akşam, bu yine dataya dayandırıyorum bunu. Herkes buna bakabilir. Google Trends'e girin. Netflix yazın. Ve bir haftalık search trendlere bakın. Açık. Çok basit. Gördüğünüz zaman saatine kadar gösteriyor. Yani akşam prime time zamanı Netflix kelimesinin aranmasında artış var. Niye? İnsanlar Netflix. Yani ben prime time'a bakıyorum muhtemelen. İlgimi çekmiyor. Netflix'e bakayım diyorum o zaman. Ve bu tabii abonelik de getirdi. Yani 3 kat 4 kat artışlar gördük arama hacminde. Bu aynı zamanda Netflix'in yaklaşık 1.750.000 abonesi vardı. yani 2,5 milyonların üzerine çıkmış olması bizi şaşırtmaz. Bu da önemli bir rakam. Burada bir kalıcılık olur. Çünkü iyi programlar da var. Tam o esnada Love 101 çıktı. Hemen onun önünde Türkiye'de tutmuş olan, kitlesel olarak tutmuş olan La Casa de Papel.
Ya bu arada gerçekten sen söylerken ya, zaten... girdim, inanılmaz grafik ya. Google Trends, Netflix son bir hafta arama. Müthiş. Tam dediğin gibi. Akşam 23.00'da peak.
Adam işkembeden atmıyor.
Buna herkes bakmalı yani. Hayır yok, hayır onun için değil. Merak ettim ama gerçekten çok çarpıcı, çok güzel bir grafik.
Bunun 3 ay 6 ay gibi bakarsan da nereden geldiğini de görüyorsun. Hani düşükten yukarı çıktığını da görebilirsin.
Ya buna bağlı olarak bir...
O yüzden o olacak. Arkasından bu şey tarafına bazı şeyler kalacak, bazıları gidecek gibi gözüküyor. Reklam yatırımları tarafına baktığın zaman ki uzun zamandır hemen hemen her platformda konuştuğumuz konulardan biri. Q2'nin kötü olmasını bekliyorduk. Q2 kötü olacak. Kötü zaten. Üçüncü çeyrekte kötü olacak gibi gözüküyor. Çok iyi olacak gibi gözükmüyor. Yaz tatili ve benzeri. Son çeyrekte de herkes cebindeki paraları masaya koyacak. O yüzden bir ufak medya enflasyonu, bir bubble yaşayacağız. Herkes çarpışmaya başlayacak. Ben de reklam vermek istiyorum gibisinden. O yüzden orada da parayı ne kadar içeri alabilecek medya. Taşıyacak çünkü bir miktar. Böyle bir durum var. Toplam reklam pastasında Türkiye'de bir düşüşe yol açacak. Mekanik sebepler var bir defa. Açık hava reklamı yok. Sinema reklamı yok. Hani basın düştü. Dokunulan mecralar düştü. Orada reklam yok zaten. Çok az ya da. Şimdi hali bu bir düşüş getiriyor. Orada bir yaklaşık 700-800 milyonluk bir tahminimiz var. Televizyonda da bu balanssızlık yüzünden hani param var ama buraları pas geçiyorum. Biraz ileride parayı yatırmak isteyeceğim gibi. Ve senenin sonu gibi FMCG özellikle şimdi bunu atlattıktan sonra şirketler karlılıklarına dönüp bakacaklar. Diyecek ki atlattık ama bakalım karlılık ne oldu? Sana diyecek ki ya Kasım'daki lansman var ya, evet sen onu Ocak yap. 2020'de o ben senin 5 milyon liranı bir alayım diyecek. Onu almaya başlayınca da çünkü marjlar çok daraldı. Bir sürü faktörü var. Lojistik vesaire. Özellikle FMCG'nin kar marjları çok daraldı. O yüzden orada bir kesinti olma ihtimali var. Orada da bir %10 televizyon etkiler diye şu anki bir öngörümüz var. Akıllı sorular olarak baktığımız. Şu anda gördüğümüz bizim bir %10-15 var gözüküyor zaten toplamda reklam pastasında. Bu Türkiye tarafındaki konu. Ben 2021'den çok ümitliyim. Toparlayacak. İlk çeyrek belki zayıf geçse de sonra süratli bir toparlama gelecek. Çünkü Euro 2020 oynanacak. En basit örnek. Türkiye'nin de içinde olduğu bir Euro 2020 var. Milli takım reklam verenleri orada olacaklar zaten. Cayır cayır yayın da yapacaklar. Hani çok basit bir detay ama inşaatı, otomotivi, her şeyi hepsine bir geri dönüş var. O yüzden 2021 güzel. 2020'de bir düşüş var. Facebook, Google'ı ilgili pay arttırmasını bekliyoruz. Bu işin çıkışında. Bunu da nereden göreceğiz? Temmuz'un sonu. Bu sorduğumuz sorunun cevabını orada alacağız. Çünkü Temmuz'un sonunda ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayacaklar küresel olarak. WPP, Omnicom, Facebook, Google, herkes açıklayacak. Şimdi orada reklam gelirlerini de koyacaklar ortaya. Sen büyük reklam gruplarında işte diyecekler ki billingimiz %40 düştü. Facebook, Google'da benim billingimde %15 düştü derse pazar payını aldığını anlayacaksın zaten orada. 3 aşağı 5 yukarı. Bunu transparent olarak açıklıyorlar. Benim tahminim de öyle. Yani düşüş açıklayacaklar. Onlar da. Ama o diyecek ki %20 şu anki tahminim. Evet. Geleneksel taraf diyecek ki %50 ufaldı. Amerika'da ikinci çeyrekte, son cümlem, Amerika'da ikinci çeyrekte ekonominin %38 daralması bekleniyor. Sadece Amerika dünya reklam pastasını %10 falan aşağı çekebilir bu sene.
Çok beklemediğimiz bambaşka bir şeyin içinde de bulabiliriz kendimizi o zaman. Evet.
Yani bu sen güçlü olan.
Güzelciğim.
Ve adapte olacağız.
Eyvallah. Arada bir araya girmeye çalıştım. Beni duymadığını düşündüm de şimdi duyuyorsun. Süper. Eyvallah. Çünkü sen de araya girmek mümkün değil. Öyle adam seri anlatıyor. Süper de anlattın. Ağzına sağlık. Aydınlandık. Bir sürü şey öğrendik. Bir şey merak ediyorum. Bir yankı odası diye bir konsept var. Bir tema var. Herkesin artık aynı şeylere ekspoze olmasından mesela. Herkesin aynı Netflix dizisini izlemesinden. Herkesin o bildiğimiz Dünya Kupası'na kitlenmesinden. Böyle bir benzerlik, bir aynılık hali, kültürün dönüşmesiyle de ilgili tabii bu kültürel de, sosyolojik de bir vaka. Bunun medyaya yansıması nasıl sence?
Ya abi orası çok derin. Herhalde bir 40 dakika.
Kısaca söyleyebilirsin.
Bayağı bir zaman aldık. Gidecek konu. Ama hızlıca toparlamak gerekirse şöyle bir şey var. Abi, ilginç bir araştırmayla bağlayayım. İngiltere'de 15-20 böyle bir genellememiz vardı ya, 15-24 yaş televizyon seyretmiyor artık. Gidiyorlar artık. Onlar YouTube falan derken araştırma yapıyorlar. Yanlış oldu herhalde falan diyorlar. Bir daha araştırma yapıyorlar. Bakıyorlar ki prime time'da çatı çatı televizyon seyrediyorlar. Ve buna derinleşme ihtiyacı duyuluyor ve derinleşiyorlar. Soruyorlar. Diyorlar ki niye? Ve buldukları çok güzel bir şey var. Buldukları İngilizlerin kelimesi şu. Diyor ki özellikle prime time şovlar benim için social currency diyor. Social currency şu. Şimdi ikinizle ben belki benim çocukluğum zamanında aynı hayatı yaşıyorduk. Esas aynı hayatı orada yaşıyorduk. Yani hepimiz Dallas seyrediyorduk. Çıkıyorduk Dallas konuşuyorduk. Hepimiz hatta daha sonra 90'ların başında Televole seyrediyorduk. Gelip Televole konuşuyorduk. Yani zaten iki tane program vardı prime time'da seyredecek. İnternet yok. Hiçbir şey yok. Radyoda program belli. Yani Stüdyo FM vardı vesaire. Yani şimdi bunları tükettiğin zaman aynılık orada vardı ve çoğumuzun o yüzden çocukluk anıları birbirine benzer. Daha sonra şimdi parçalandık. Ben biraz da farklılaşma ihtiyacım, sen de farklılaşma ihtiyacın. Erişilebilirlik olduğu için çeşite içerik olarak ben kendime bir şey yapmaya başladım, köşe tutmaya başladım. Hani bu zaten hedeflemedeki mikro segment hikayesi oradan çıkıyor. Hani meraklarımı, ilgi alanlarımı daha iyi besleyebilmeye başladığım için nişleşme ihtiyacım var. Kendimi de toplumda tanımlayabilmek için. Ama bu sefer de sosyalleşme ihtiyacım var. Şimdi sizle bir araya geldiğim zaman ne konuşacağım? Biriniz başka bir dünyada, öbürünüz başka bir dünyada. Social currency. Abi dün akşam Survivor
birleştirici oluyor o zaman o noktada.
Ya. Ortak payda. Yani bizim bu kadar mikro segmente ayrılmış, kendini nişleştirmiş, bu illa A, B, C vesaire falan gibi olması gerekmiyor. Her hedef kitle için geçerli. Çünkü cep telefonundan aldın mı 3 GB data paketin olsa bile çatır çatır sosyal medya üzerinden ilgi alanlarını çekebiliyorsun. Bu gelirle ve eğitimle alakalı bir şey değil. Şimdi bunu böyle toparladığın zaman ama insanların sosyalleşme için ortak faydalara ihtiyacı var. Prime time, ulusal televizyondaki prime time bu işe yarıyor bir miktar. Aileleri tekrar salonda, arkadaşları tekrar salonda birleştiren mega contentler var. Onların çok uzaklaşacağını zannetmiyorum. Yani dünyada Game of Thrones öyle bir dizidir. Survivor öyle bir formattır. La Casa de Papel öyle bir formattır. Baktığın zaman ya bunu mu seyrediyorsunuz? O yani baktığında evet Survivor'da ip çekiyorlar ama oturup seyrediyorsun. O da bir formül ve onları seyrederek hem kendimizi besleyebiliyoruz. Her zaman çok kompleks şeyler tüketmemiz gerekmiyor. Hem de bize social
çok teşekkür ederiz. Çok kafa açıcı bir seans oldu.
Ben teşekkür ederim.
Medya konusuna da hem de değişimi dönüşümün gayet iyi anladık. Çok sağ olun.
Ben teşekkürler ediyorum nazik davetiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Günün moda.
Görüşürüz.
Teşekkür ederiz. Ben de.